أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu evlendirme görevimiz. Allah-u Teala bize evli olmayanları evlendirme görevi yüklemiştir. Bunu Nur suresinin 32. ayetinde bize bildiriyor. Diyor ki: Estağfirullah. Ve enkihu el eyama minkum. Sizden evli olmayanları evlendirin. Şimdi meallerde bekarların ifadesini kullanmışlar. Kelimenin Arapça anlamı öyle değil. Yani ister dur, ister bekar olsun, evli olmayanları evlendirin diyor. Ondan sonra وَالصَّالِح۪ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَا۪يمَائِكُمْ. Yanlarınızda bulunan esir erkeklerle esir kadınlardan da uygun durumda olanları evlendirin. Bak, esir kadın, esir erkek. Onlar da evli olmayan ifadesini kullanmadı. Ama uygun durumda olanları diyor. Şimdi uygun durumda olanlar da yine aynı şey olur. Orada Allah-u Teala Nisa suresinin 24. ayetinde evli olan bir kadının esir olması halinde kocasından ayrı sayılacağı ve evlendirilebileceği ifade ediliyor. Ama aynı şey evli erkekler için değil. Yani esir düşmüş olan erkek evli olabilir. O uygun durumda değil. Ama esir düşmüş kadın evli ise o kadını Nisa 24. ayet gereği kocasından ayrılmış sayıyoruz ve evlenebiliyor. Çünkü kadının durumu biraz farklıdır. Yaşayabileceği, onu sığınacağı bir yere ihtiyacı olur. İşte diyor ki Allah burada, içinizden evli olmayanları evlendirin, esir kadın ve erkeklerden, yani bu ibadikum kelimesine köleleriniz, öbürüne de cariyeleriniz ifadesi veriliyor, imaikum'a da. Şimdi bizim Türkçe'de köle ve cariye kelimelerinin anlamı Kur'an-ı Kerim'de olandan farklı. Köle dediğimiz zaman işte evinizde bir mal gibi duran kişi anlaşılıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre öyle değil. Allah-u Teala onlarla ilgili olarak mesela Muhammed Suresi'nin 4. ayetinde diyor ki, İşte kafirlerle savaşta karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun, onları tamamen etkisizleştirdiğiniz zaman bağı sıkı tutun, esir alın. Esir aldıktan sonra yapılması gereken şeyi ikiye ayırıyor. İki tane yapılabilecek şey var. Diyor ki فَاِمَّا مَنَّنْ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً. Bundan sonra yapacağınız iki şeyden birisi ya bunları karşılıksız serbest bırakırsınız ya da fidye karşılığı serbest bırakırsınız. Böyle yapın ki hatta tad'al harbu evzareha, harp ağırlıklarını şey yapıp kaldırsın. Yani bu insanlar sizinle savaşmaya gelmiş olan bu insanları şey yapıyorsunuz, alıyorsunuz. Aldıktan sonra da Nur suresinin 58. ayetine göre de ev ortamında beslememiz lazım. Evin küçük çocuğu gibi muamele etmemiz gerekiyor. Asla onlara şey yapılmaz. Hatta İnsan suresinde bizim canımızın çektiği şeyleri onlara yedirmemiz de tavsiye ediliyor. Yani onları kendimize tercih etmemiz de tavsiye ediliyor. Bunlar bizi öldürmek için gelen, bize savaş açan bir topluluktan olan bu insanlar böyle bir davranış gördükleri zaman ya bunlar ne kadar iyiymiş diyecekler ve artık bir daha savaşma arzusu onların içinde kalmayacak. Savaş bitecek. Ve tam bir teslimiyet içerisinde olacaklar. Yani mümin olurlar olmazlar o kendi tercihleri. Ama ya bunlar çok güzel. Ondan dolayı Muhammed Aleyhisselam zamanında birkaç tane savaş oldu. İşte Bedir Savaşı oldu, Uhud Savaşı oldu, Mekkelilerin getirdiği Hendek Savaşı oldu. Mekkelilerin Muhammed Aleyhisselam'a karşı açtıkları bu üç savaş. Ondan sonra bir Tebük Savaşı oldu. Hayber Savaşı oldu. Bir de Tebük'e gidildi ama Tebük'te savaş olmadı. Ondan sonra bütün çevre, her taraf Müslümanların hakimiyetine girdi. Niye? Ya baktılar ki ya bunlar ne muhteşem insanlar ya. Esir olanlara karşı bile şey yapıyor, kendileri yemek istedikleri şeyi onlara yediriyorlar. Aile ortamında besliyorlar. Karşılıksız serbest bırakıyorlar. Peki yanında besleyen kişi ben bundan fidye almak istiyorum derse onun da çözümü var. Zekatın sekizde biri bu tür esirlerin hürriyetine kavuşturulması için harcanıyor. Ondan sonra bakacak Allah Allah ya bunlar ne muhteşem insanlarmış. İşte hatta tad'al harbu evzareha. Şimdi ben burada mesela Fatih Hoca ile Erdem Hoca'ya sorayım. Yani Mekkelilerin açtıkları savaş o şey değil yani Müslümanların bir hatası falan kusuru değil. Onlar Müslümanları yok etmek için ellerinden gelenleri yaptılar. Ama mesela Hayber Savaşı ne oldu? Hayber Savaşı'nın sebebi oradaki Yahudilerin Hendek Savaşı'nı organize etmeleri değil miydi?
Yani Medine Sözleşmesi'ne aykırı bir tutum.
Medine Sözleşmesi'ni verdikleri sözleşmeye aykırı tutum içerisinde oldular. Yani savaş suçu işlediler. Peki Tebük'e gitti Muhammed Aleyhisselam. Tebük'e gidişi ne oldu? Çünkü Bizans'ın Müslümanları yok etmek için harekete geçtiği haberi duyuldu. Bekleyemezler ki. Peki onun dışında bir savaş oldu mu? Yok. Bakın koskoca Bizans geri kaçtı. Neden? Çünkü onun askerlerinin de gönlünü fethetmişsin. Savaş yapamıyorsunuz. Yapamıyoruz sizinle. İşte Persler tarafında da aynı şeyler oldu. İşte diyor ki böyle yapacaksınız. Peki onunla yetinilmiyor. İşte Nur suresinin 32. ayetinde ne diyor Allah? İçinizdeki evli olmayan, yani sizden evli olmayanları evlendirin diyor. Ondan sonra da diyor ki وَالصَّالِح۪ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ Yanınızdaki ibadet yani erkek olan esirleri yani bugünkü anlamda köle değil. Ya da mezheplerin anlattığı manada köle değil. Burada şunu kesin göreceksiniz ki İslam'da kölelik hiçbir zaman olmamıştır. Efendim falan zaman oldu da filan zaman kalktı da böyle bir şey asla olmamıştır. Şimdi ayetlerde net olarak göreceksiniz biraz sonra.
Zaten bu iki ifadeyi av ve eme ifadesini Kur'an-ı Kerim savaş esirlerinin cinsiyetlerine vurgu yaparken kullanıyor. Erkekliğinden, kadınlığından bahsederken av ve emeyi kullanıyor. Onun dışında başka yönlerine vurgu yaparken mesela ma meleket eymanı kullanıyor, işte rakabeyi kullanıyor vesaire. Hepsi farklı yönlerine vurguyla. Ama cinsiyetinden konu oysa abd ve eme ifadelerini kullanıyor bu ayette olduğu gibi.
Çünkü yanında senin emrinde bu. Yani kendi istediği gibi hareket etmesi için karşılıksız serbest bırakma. Esir çünkü.
Tabii onlar savaş
esiri. Esir, savaş esiri. Bakın savaş esirini aile ortamından beslemek yetmiyor. Bir de evlendirin diyor Allah. Durumu uygunsa, uygunluk ne açısından? Eğer bu erkek evliyse yok. Ama kadın evliyse bunu evlendirebiliyorsun. Niye? Çünkü artık onun kocası eğer gelip de bunun fidyesini ödeyip de alıyorsa zaten evlenmez. Bir de şunu da şey yapalım. Bir esir kadının evlenmesiyle bir hür kadının evlenmesi arasında hiçbir fark yoktur. Karar o esir kadına aittir. Bunun delili nedir diye tabii ki elbette soracaklar. Sormaları da gerekir. Allah-u Teala Nisa suresinin 24. ayetinde diyor ki: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. Sizden kim namuslu, hür, mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse.
25. ayet.
26 mı dedim?
25, 24.
25. Yok, 24 mi dedim? Tamam. Tamam, 25. ayet. Evet. فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. İkinci tercih, evlenemiyor yani, maddi durumu yeterli değil ya da bulamıyor evleneceği birisi. Buna gücü yetmiyorsa, sizin yanınızdaki mümin kızlarınızla evlensin diyor. Mümin kızlar diyor, bakın, buradaki esir kadınlara, ve onların morallerini de bozmuyor. Sizin kızlarınız diyor. Peki, فَنْكِحُوهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ. Yanında bulunduğu ailenin izniyle evlen, onları nikahlayın. Nikah fiilinin bir tarafı erkek, bir tarafı kadın. Ailenin yapabileceği tek şey onay, izin, müsaade etmek, o kadar. Yani şey yapmak evliliğin tarafı değil, evliliğin tarafı bu. Şeyler de öyle, hür bir erkeğin, hür bir kadının evlenmesinde de aile devreye girer, tarafların namuslu ve ahlaklı olup olmadığı konusunda bir araştırma yapar. Çünkü Allah burada da böyle şey yapıyor, esir kadın da olsa onun özelliğini şey yapıyor, diyor ki وَاَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Onlarla evlen diyor. Onların mehirlerini de marufa göre veren. Maruf ne? O bölgede bilinen şeye göre. Yani bu bir kadın evlenirken ne olacak, ona göre vereceksiniz. Mehri de kime veriliyor? Kadının kendisine veriliyor. Esir ama hür kadın gibi, aynen, hiç değişen bir şey yok. Peki asıl şey şu. Peki bu esir kadının olmazsa olmaz özelliği ne olacak? Muhsanat. Muhsanı olacak. Ne demek? Kalenin içindeymiş gibi korunmuş olacak. Peki bu korunmuş olma ne demek? Hemen devamında söylüyor Allah-u Teala. Gayre misafihat. Yani böyle suyunu boşa akıtan, yani gayrimeşru ilişkiye girmemiş olacak. Yani nikahlı ilişkinin dışında bir ilişkiye girmemiş olacak. Vela müttakidati ahdan, kendileri için böyle gizli dostlar da edinmemiş olacaklar. Aynı üç özellik bir önceki ayette şey yapıyor, yani yok. Üç özelliğin tamamı Maide 5. ayette hem Müslümanlar için geçerli, hem erkek için, hem kadın için, hem de ehli kitap kadınları için geçerli. Şimdi peki bu kalenin içindeymiş gibi korunmuş olan bir kadınla ne olacak? Evlilik dışı ilişki mümkün olabilir mi? Aynı özellikler hür kadınlar için de geçerli. Şimdi kalenin içindeymiş gibi korunmuş olacak. Evlenen erkek de aynı şekilde kendisini zinadan korunmuş. Böyle gayrimeşru ilişkilere girmemiş, gizli dost edinmemiş olması lazım. Aynı özellikler erkek için de geçerli. O zaman ne oluyor? Bu esir kadın evlendirildiği zaman bir ev sahibi olmuş oluyor. Artık bir hürriyet ortamı doğmuş oluyor kendisi için. Ha, hürriyetine kavuşmamış ama hürriyet ortamı doğuyor. Sonra oradan aldığı mehrin bir kısmını belki o aileye verip anlaşabilir hürriyete kavuşması için, ya da kocasıyla birlikte çalışıp onun fidyesini ödeyebilirler. Eğer o aile fidye karşılığı olmaksızın serbest bırakmıyorsa, tamam. Ne oldu? Bir aile kurma imkanı var, şey var. Ondan sonra diyor ki اِنْ يَكُونُ فُقَرَا. Fakir olurlarsa ne olacak? Yahu şimdi der ki, yahu tabi bu esir bir adam. Bütün malı mülkü memleketinde kalmış. Şeysi yok. Bunu nasıl evlendireceğiz? Allah-u Teala diyor, siz karışmayın. يُونِهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِ. Allah onları kendi fazlıyla zenginleştirir diyor. Yani şey de bu sadece esirlerle ilgili değil. Efendim ben size evlenmek istiyorum ama hiç maddi gücüm yok, imkanlarım yok. Ne yapayım? Bir an önce evlen. Bir an önce evlendim mi Allah ne yapıyor? Söz veriyor. Allah kendi fazlıyla onun ihtiyacını karşılar. İşte bu yıllar önceydi. İşte bir kızla bir oğlan dersi dinlemeye gelmiş. Hocam biz şeyiz, nişanlıyız. Ne zaman evlendireceğim? Vallahi o erkek dedi ki vallahi benim imkanlarım yok dedi. Yani şey yapamıyoruz. Bakalım işte evleneceğiz. İmkanı yok bizim. Derhal evlen, Allah'ın yardımını görürsün. Derhal evlendi. Baktım ki bir arabayla geldiler vakfa. Bu araba nerede? Vallahi hocam sen dediğin gibi öyle bir açıldı ki şey. Ben de şaşırdım. Sen de bu konuda söyleyeceğim bir şey var mı?
Ya şimdi bu hepimizin aslında kendi hayatımızla da tecrübe ettiğimiz bir şey. Ben de o dönemlerde hem çalışıyorum hem işte bir yandan böyle hazırlıklar yapılıyor falan. Ve hakikaten de Allah-u Teala hiç insanı bu beklemediği yerlerden rızıklandırıyor ve bir anda bir bakıyorsunuz hiç kimseye muhtaç olmadan, hatta ailenizden bile hiçbir şey beklemeden o evlilikle ilgili bütün hazırlıklar, şunlar bunlar yapılmış bitmiş. Ama tabii bugün şöyle, hani belki ona da bir vurgu yapmak lazım. Bugün evlilik dediğimiz zaman insanlar hani sadece bir kadın bir erkeğin işte nikah kıyıp kendi evlerine geçmesi falan değil. Orada düğünler, takılar, işte balayları, yok işte ya, o kadar büyük bir masraf ve şeyin yükün altına sokuluyorlar ki maalesef. Yani insanların aslında evlerini geçindirmekten önce bunları nasıl karşılayacağına dair endişeleri olduğu için evlenmiyorlar. Yani önce bu garip kurabiye bize böyle dışarıdan gelmiş, dayatılmış, hem de böyle lüks ve israfa kaçan tuhaf şeylerden vazgeçmemiz lazım. Yani bir Müslümanın böyle hesaplar yapması ayıp bir şey yani.
Ya kapitalizmin bu şey baskıları, ama ben Müslümanım diyenler İslam'dan başka her şeyi şey kabul ediyorlar. İstediğiniz kadar söyleyin, hiç umurlarında bile olmuyor. Mesela benim hiç unutamadığım bir hatıram vardır. Daha çocuğum. Yani herhalde 7 yaşlarında falan olabilirim. Halamla evlenmek için dünür geldiler. Ben de oradayım Erzurum'da. Tabii aileyi yakından tanıyorlar. Yani o evlenmek isteyen kişi de çok ahlaklı, namuslu bir insan. Tamam, şey yapıldı. Tamam, babam da ailenin büyüğü. Verdi şeyi, tamam dedi. Kabul etti evlenmeyi. Hani öyle yapıyorlar. Ondan sonra dediler ki, peki dediler, düğünü ne zaman yapacağız? Yok, düğün değil mi? Değil. Biz bu kızımızı, gelinimizi ne zaman alıp götüreceğiz? Düğün kelimesini de kullanmıyorlardı yani. Babam dedi ki, ya ben verdim. Vazgeçecek değilim. Şimdi alın götürün dedi.
Adi bir şey olmuş.
Eviniz hazırsa hemen alın götürün. Bak Resulullah döneminde böyle yapılıyordu. Verildi mi? Hemen hadi getirin bakalım bir ikram. Milleti düğüne davet etme şey yok. Ya birer tane çay iç. Tamam olabilir. Birer bardak su da içebilirsin. Önemli değil, bir ikram. Hemen birisi dışarı çıkıp bir def çalıyor. Aa ne oldu? Aa bu kız evlenmiş galiba. Hemen alıp götürüyorlar. Ya böyle olacak olsa herhalde Türkiye'de hiçbir tane bekar erkek ve kadın kalmaz yani. Ya da dul da kalmaz. Öyle bir hale getiriliyor ki yok işte.
Şimdi önüne böyle engeller konulunca hocam, tabii bu bir yandan da zinanın kapısını açıyor. Yani bu belli bir yaşa gelmiş, ister dul olsun ister bekar olsun, gençler olsun mesela, bunlar evlenmek zorunda oldukları için ya da hani karşı cinsli bir irtibat kurmaları gerektiği için meşru yoldan bu ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Çünkü önlerinde işte maddi bir takım engeller, töresel, geleneksel bir takım engeller vesaireler var. O yüzden ne oluyor? Gizli saklı veya hatta artık gizli saklı bile değil yani. Herkes biliyor neyin ne olduğunu. Her şey ortalıkta. Hiç evlilik yok, bir şey yok. Zina almış başını gidiyor ve artık ayıp olmaktan zaten suç değil. Hani günah olduğunu zaten yeni nesil de bilmiyor ve artık ayıp olmaktan da çıktı. Yani en azından bir ayıp diye düşünülürdü. Şimdi o bile değil. Maalesef böyle bir duruma gelmiş.
Çok iğrenç bir şey yani gerçekten.
Bu hocam en son okuduğu ayette yekûnü fukara yughnihumullahu min fadli. Yani bu evlenecek olan kişiler fakir iseler Allah onları lütfuyla zengin eder. Bu imani bir şey yani. Hakikaten mümin bir kişi için bu esasında çok önemli bir ayet. Yani şöyle bir şey geldi aklıma da benim. Evlenecek ama evlenmeye maddi gücü olmayan bir gence bir telefon gelse, yani ben nasıl evleneceğim, ne yapacağım diye düşünüyor. Bir telefon gelse ve telefonun öteki ucunda da dünyanın en zengin adamı olsa, kendini tanıtsa, o olduğuna da ikna etse ve dese ki evlenecek misin, paran yokmuş, arkanda ben varım dese. Artık bu kişi evleneceği için maddi durum kafasında bir sıkıntı haline getirebilir mi? Ya der ki ya tamam ben evleneceğim ya bundan sonra sırtım yere gelmez. E peki göklerin ve yerin bütün hazinelerinin elinde olduğunu bildiğimiz yüce yaratıcı söylüyor burada. Arkanda ben varım diyor. İmani bir şey yani.
Tana bir şey tabi bir şey oluyor. Yani insanların Allah'a güvenini sınıyor oluyor Allah Teala yani evlenip evlenmemeleriyle. Şimdi o zengin kişi yarın öbür günde ya tamam ben öyle o gün öyle söyledim de bir gaza geldim. Ben şimdi vazgeçtim diyebilir.
Allah'ın vazgeç.
Her an diyebilir ama Allah Teala öyle bir şey diyebilir mi?
Dolayısıyla bir kişi ben fakirdim, evlenemedim, bu sebeple bu işlere karıştım şeklinde bir mazereti olamaz. Yani. Arkasında Allah'ın olduğu bir şeyde bir kişi mazeret sunabilir mi?
Ya bak ben talebeyken evlendim. Yani en küçük bir şey, babamdan bir şey de almadım. Allah rahmet eylesin. Yani en küçük bir sıkıntı çekeyim hatırlamıyorum. Sen de aynı.
Evet hocam aynı şekilde. Şimdi devamındaki ayette de hocam sizin okuduğunuz ayetin devamındaki ayette de zaten aynı ifadeler var. Ama bu bir şarta bağlı. Yani insanlar nikaha imkan bulamayanlar kendilerini, iffetlerini korudukları takdirde Allah onları ikramlandıracağını buyuruyor. Bir de buradan şu da çıkıyor. Az evvel sizin Nisa suresinden verdiğiniz örnek aslında bu ayette de anlatılıyor. Yukarıda sizden olan yani evli olmayanları işte ve esirlerinizi işte erkek kadın esirlerinizi nikahlayın diyor. Arkasından da nikaha bu imkan bulamayanlar iffetlerini korusunlar diyor. Bunu kim için söylemiş oluyor? Hem evli olmayan müminler hem de esirler için söyleyeyim.
Kadın ve erkek.
E peki esir kadın ve erkekler iffetlerini korusunlar demiş diyen Allah Teala varken nasıl oluyor da onlar cariye vesaire oluyor? Yani artık Nisa suresinin 24-25. Ayetini okumaya gerek yok. Sadece bu ayeti okumak bile yeterli aslında.
Yani bugün yani maalesef biz burada söylemek zorunda kalıyoruz. Bu mezheplerin %100'ü ilgili ayetleri yok saymış ve zinaya fetva vermişlerdir. Nedir o? İşte efendim esir kadınla ilişkiye girebilirsin. Sayı yok. İster ise 1000 tane olsun.
Yani bu ayetlere göre imkansız.
Ya hayır mümkün değil. Nikahsız asla yapamazsınız. Ve de şey yapılıyor bakın mesela bu ayetleri o kadar yanlış anlamlar veriyorlar ki burada ona zaten girmemiz de pek şey değil. Hoş bir şey değil ama biz doğrular söyleyelim. Boş ver şey yapmayalım.
Şimdi bunu şunun için şey yaptım hocam. Şimdi bu geçtiğimiz hafta Cuma hutbesinde bence benim şimdiye kadar dinlediğim en güzel hutbelerden bir tanesi vardı Cuma namazında. Fakat bu tabii böyle laik seküler kafalar tarafından işte bunların şeycisi böyle sözcüsü sayılan yazarlar tarafından çok kınanmış bir şey. Halbuki orada işte bizim bugün burada anlattığımız şeyler özetlenmişti. İşte zinanın suç olduğu Allah-u Teala'nın dinine göre bunun dışında bu evlilik dışında herhangi bir şeyin kabul edilmeyeceğini kadın erkek ilişkisi bakımından. Ama bu kişiler bunu tartışmaya açanlar örnek olarak işte İslam tarihinde cariyeleri, kölelerle işte evlilik dışı ilişkiye girmeyi vesaireyi göstererek bunu da Allah'ın dinine yamamaya çalışıyorlar. Oysa Allah'ın kitabında böyle bir şeye asla müsaade edilmiyor. Bırakın hür bir insanı bir esir dahi, esirle dahi nikahsız ilişkiye girmek zinadır ve suçtur. Bunun hiçbir çıkarı yoktur. Yani başka yolu yok.
O zaman bak çok güzel bir söz söyledim. Şimdi o camilerde okunan hutbeyi kim hazırlamıştı?
Yani Diyanet.
Diyanet. Peki bu meal kimin?
Budur.
Bu da Diyanet'in meali. Ama şimdi okuyacağım şey Diyanet'e mahsus değil. Gerçekten bu dini öyle bir bozmuşlar ki, yani bütün mezhepler değil, tefsirlerde, fıkıh kitapları da, hepsi de. Şimdi bak buna çok dikkat edin. Lütfen kafanızı çalıştırarak dikkat edin ama ben sizin yerinize yani Fatih ve Erdem hocalara sorup onlardan şey yapacağım. Yani sizin yerinize bunlar konuşsun çünkü siz nasıl olsa konuşamıyorsunuz bizimle. Bak burada ne diyor? Yani Türkçesinden okuyorum, Arapçasından değil. Şimdi 32. ayette ne dedi? Sizden olan bekar, sizden bekar olanlara dedi ki onu az önce söyledik. Bekar değil, evli olmayanlar demektir. Yani sözlük anlamı budur bu şeyin. Kölelerinizden ve cariyelerinden durum uygun olanları evlendirin. Onda durum uygun olanlar da aynen bu ayette belirtildiği gibi evli olmaması gerekiyor. Ama kadınsa evli olsa bile Allah onun evliliğini yok sayıyor ve evlenme hakkı veriyor orada. Şimdi ondan sonra eğer bunlar yoksul iseler, bunlar dediği esir ve hür ayrımı olmaksızın bütün kadın ve erkekler. Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah'ın lütfu geniş olan, Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Tamam bitti. Onu takip eden ayet. Sen de okudun az önce. Ya Fatih Hoca da dikkatli şey yapsın. Evlenmeye güçleri yetmeyenler de. Oraya o mümkün değil mesela. Şey yapabilir, o yanında bulunduğu ailenin de imkanları olmayabilir. Olur. Ya da evlendirecek birisini bulamaz. Birisini bulamaz. Beğendiği birisini bulamaz. Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Ne demek iffetlerini korusunlar?
Namuslu olsunlar, zina etmesinler.
Zina etmesinler. Kim giriyor bu iffetlerini korusuna?
İşte yukarıda söylenen bütün evlenmemiş olanlar yani işte esir de olur, hür de olur.
Bekar da olur, dul da olur.
Bekar da olur, dul da olur.
Yani cariyelerde giriyor mu?
Tabii.
Peki cariyeyi yanında bulunan erkek yani o esir olarak alan erkek şey istediği gibi onunla ilişkiye girebiliyorsa ki bütün mezhepler bunu kabul eder. O zaman iffetini koruması mümkün mü? Az önce de şeyi okuduk. Nisa suresinin 25. ayetini okuduk. Orada da esir kadınlar için muhsana diyor. Yani kendilerini kalenin içinde gibi korunmuş diyor. Koruyan değil. Çünkü o kadını koruma görevi yanında bulunduran ailenin de görevidir. Namusunu koruması gerekir o ailenin. O ailedeki adam onunla ilişkiye giriyorsa namusunu koruma diye bir şey olur mu? Onda zaten suyunu boşa akıtmayacak, efendim gizli dost edinmeyecek diye de hürlere tanıdığı mesela Maide 5. ayette hürlere tanıdığı koyduğu şartların aynısını vesil kadına da koyuyor. Peki namusunu kalenin içindeymiş gibi koruyan bir kadın nasıl oluyor da yanında bulunduğu erkek onunla ilişkiye girebiliyor. Mümkün mü? Bak bu ifade bunu imkansızlaştırıyor değil mi? Bakın devamını okuyorum, mealden okuyorum. Sahip olduğunuz kölelerden mükatebe yapmak isteyenlere gelince eğer onlardan bir hayır görürseniz onlarla mükatebe yapın. Mükatebe nereden çıktı ya? Yani bu da bir anlaşma yapmaya geliyor. Adam diyor ki ben bir erkek ya da şey yapar kadın esirler. Ya ben falanca evlenmek istiyorum. Kabul eder misin?
Bir imkan tanınabilir mi?
Bana bir yardım eder misin? Arkasından da diyor ki onlara diyor Allah size verdiği maldan onlara verin.
Nasıl?
Allah'a verin. Yardım edin, para, maddi yardım yapın, gitsin evlensinler.
Oysa mükatebe de bizim gelenekte mükatebe de o çalışacak da efendiyi besleyecek.
Bak burada anlatıyor bak. İslam hukukunda mükatebe ulan ya Allah evlenmeden bahsediyor bir yukarıda, alttaki de evlenmeden bahsediyor. Bir şuraya bak, bu buraya sokuşturulabilir. Bak ne diyor? İslam hukukunda mükatebe bir köle sahibinin belli bir bedel ödedikten sonra hürriyetine kavuşacağı yolunda kölesiyle yapacağı sözleşme.
Yani köle kazanacak, efendiye para getirecek.
Ya niye peki Allah efendiye diyor ona yardım et? Nasıl oluyor?
Tam tersi.
%100 zıt değil mi? Ya burada Allah-u Teala diyor ki tamam sen de evlenmek isteyen varsa esirlerden tamam ona anlaş tamam o anlaşma şartı evlenmen şartıyla sana şu yardımı yaparım de.
Nitekim bunun örneği de var. Resulullah'ın.
Tabi Muhammed Aleyhisselam'a işte Cübeyli'ye esir oluyor. Beni Mustalık gazvesinde. Yanında bulunan aile ondan şey istiyor. Fidye istiyor. O da diyor ki valla o şeyin o, kabilenin reisinin kızı de güzel bir kızmış. Bana müsaade edin ben gideyim diyor. Sizin istediğiniz fidyeyi getireyim. Muhammed Aleyhisselam'a gidiyor. Muhammed Aleyhisselam ona fidyesini veriyor. Gidip hürriyete kavuşuyor. Geliyor. Geldikten sonra o ona evlenme teklif ediyor ve evleniyor. Cüveyriye ile. Ama fidyesini verirken evlenme şartıyla vermiyor. Tamam al götür şey yap. Tamam. Şimdi ondan sonra diyor şuraya bir bakın bak mealden buraya çok lütfen çok dikkat edin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Bu ne demek? Yukarıda Allah ayetin başında diyecek ki iffetlerinizi korusunlar, iffetlerini korusunlar, namuslarını korusunlar diyecek. Devamında diyecek ki namuslu kalmak istiyorlarsa fuhşa zorlamıyor. Peki kalmak istemiyorlarsa?
Onlara korusunlar diye emir verilir mi? Ya bir Allah Teala emir verecek, o istemeyecek abi.
Ya bununla alakalı sebebi nüzul tefsirlerde hep aynı olayı anlatırlar. İşte sahabeden birkaç kişinin şeyi varmış. Elinin altında böyle cariyesi varmış. O sahabe de onlara işte şey yapıyormuş.
Genele başmış.
Tüm şeyler falan. Ondan sonra işte bunlar şikayet etmişler. Şöyle böyle bir sürü. Yani Hazreti Muhammed döneminde bu işi yapmak isteyen ama kadınların istemediği bir takım şeyleri yani sebebi nüzulüne de bir sürü şeyler uydurmuşlar yani.
Ya sebebi nüzul diye bir şey uydurarak ayetlerin anlamını bozuyorlar tabii de. Orada o olayda zina yaptırıp para kazanıyor adam. Ama bazıları istemiyormuş. İstemeyenler için yapma diyor. İsteyenler için bu ne oluyor ya? Sonra burada bak burada cariye kelimesi geçmiyor. Feteyatikum diyor. Kızlarınız diyor. Cariye de olabilir. Olmayabilir de. Zaten yukarıdaki ayeti şey ayrımı yapmadı.
Tabii hür esir ayrımı.
Hür esir ayrımı yapmadı. Bak şimdi devamlı okuyayım size. Bak namuslu kalmak isteyenleri fırsat zorlamayın. Kalmak istemiyorsa
yok.
Bak, para kazanmak için diyor dünya var mı? Zorla fuhuş yaptırır para kazanırsın. Ya peki bu ayetin böyle bir başı sonu birbirine ters bir şey Allah'ın sözü olabilir mi? Ya bakın ayetleri ne hale getirmişler dikkat ediyor musunuz? Yani az önce sen dedin işte bu Diyanet'in hutbesine karşı çıkanlar cariyeliği şunu bunu kullandı. Haksızlar mı adam?
Böyle bir mal olursa öyle tabii hocam.
Ama sadece burada değil hangisine bakarlar söyle. Sadece bizim vakfın mealine baktıkları zaman doğruyu bulurlar. Bu da şundan dolayı çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz. Kur'an'ı açıklama yetkisini Allah Muhammed Aleyhisselam dahil kimseye vermemiştir. Bunlar tutuyorlar işte hikayeler uyduruyorlar. Fatih Özen dediği gibi bir takım şeyler yapıyorlar. Kendilerini Allah'ın yerine koyuyorlar. Allah Hud suresinin birinci ve ikinci ayetlerinde bunu anlatıyor. Kur'an'ı kendisi açıklamaya kalkan kişinin kendini ilah yerine koyduğunu açıkça söylüyor. Bu da şirktir, en büyük günahtır. Ama bu gelenekte Allah'ın şirk saydığı şeyi kabul etmeyen bir tane mezhep yoktur. Kendi kafalarına göre ayetlere mana veriyorlar. Hiç ilişkiye de bakmıyorlar. Olan ayetin başı ne? devamı ne? Hiç bakmıyor. Bir önceki ayette evlenmeden bahsedecek. Evlendirin diyecek. Ondan sonra bak devamını okuyayım. Kim onları buna zorlarsa, kim zorlarsa, bak şeye kalmak istemiyor. Yani fuhuş yapmak istemiyor. Tövbe estağfurullah ya. Zorluyorsun, zorla şey yapıyorsun. Peki ne olacak? Zorlarsa ne olur? Bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah çok bağışlayıcıdır. Zorla da yaptır, al parayı. Allah bağışlayacak seni. Tamam diyebilirler ki Allah onları bağışlayacak.
Zorlananlardır.
Yahu Kur'an-ı Kerim'de zinaya yaklaşmayın emirler var. O kadar hiçbir ayeti şey yapmıyorsunuz ya. O kadar yanlış manalar veriliyor ki. Yani inanılır gibi değil gerçekten. Yani zaten bu konularda derslerimiz de var. Yani kölelik ve cariyelik yazısı da var bizim sitede. Onu da okuyabilirseniz. Bütün delilleri görürsünüz. Gerçekten inanılır gibi değil. Allah'ın yaklaşmayın dediği zina mezheplerin %100'ü tarafından işte bu yolla helal kılınmış maalesef. Bundan sonra şöyle diyor. Evet. Bak ha. Ben bunu okudum son kısmında. Halbuki burada anlatılan şu. Bak evlendirin dedi ya. Evlendirmede genellikle kızları zorlarlar. Mesela Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebinde. Bir kişi, bir baba kızı bakire ise bakire kızını ona sormadan istediği kişiyle evlendirebilir. Kızın asla itiraz hakkı yoktur. İşte böyle bir şey olmamasını Cenab-ı Hak burada zorlamayın. O buradan daha ağır. Zorlamayın diyor. Orada zorlama değil ki. Öbürsteki zorlama. Tamam. Zorlama da yok. Ben evlendirdim. Bitti. Hiç sormuyor ki. Ve maalesef bu mezhepler ne bir ayete ne bir hadise dayanırlar. Hiçbir şeye dayanmazlar. Hiçbir şeye.
Şimdi şöyle olabilir mi hocam? Burada vel yestafifillezine la yecidune nikahen hatta yugniyehumullahu min fadlih dediği için yani bunlar bir takım imkanlara kavuştuktan sonra evlenmek istiyorlar olabilir. Ama aşağısında yani bu daha dar imkanlarla da evlenmek isterlerse siz dünya malını yani bu biraz daha böyle geniş imkanlı birisine verelim falan gibi durumlar için onu zorlamayın. Yani mal karşılığında daha büyük imkanlara karşılık beklesin diye onu zorlamayın. Evlensin, bırakın. İn erade tahassunen
çok doğru
ifadesinde. Çünkü ayetin başıyla da uyumlu olun.
Ya şimdi bak mesela şöyle derler bazıları. Ben o çulsuz adama kız vermem.
Evet yani buna benzer bir şey olur.
Bizim şey o fakir o ne ki falan.
Tabii.
Bu kız istiyorsa engel olmayın diyor. Sen sadece o adam namuslu mu değil mi onu denetleme hakkına sahipsin. Onun dışında herhangi bir hakkın yok. Ayetlerde bu böyle işte burada da bak kızlarınızı isyana zorlamayın diyor. Peki isyana zorladı. Annesine babasına isyan etti. Evlendi. Allah onu affeder. Yani karar kızındır. Ailenin değil. Aile sadece o karşı tarafın namuslu olup olmadığını denetlemek zorundadır. Maddi sıkıntı meselesinde Allah garanti veriyor. Daha ne konuşuyorsun sen ya? Allah garanti veriyor. Ama yani bakın öyle bir hale getirmişler ki ayetin anlamını neredeyse Kur'an-ı Kerim'i ayeti genelle başmaya delil alacaklar ya. Tövbe estağfurullah. Gerçekten son derece üzücü bir şey. Evet sen de bu arada bir
hocam Fatih Hocam.
Fatih Hocam ha.
Evet ben Kur'an-ı Kerim'de zinayla alakalı biliyorsunuz Nur suresi var. Hocamın biraz önce okuduğu ayetler Nur suresinin ayetleriydi. Bu surenin başından itibaren neredeyse bu zina ile alakalı hükümler burada yer alıyor. Ben bunları hızlı bir şekilde okuyacağım. Bu işin böyle hani kimlerinin söylediği gibi ya işte eskidendi o, şimdi artık öyle değil. Düzeyli birliktelikler var. İkisi iki gönüllü bir olunca ne oluyor? Şöyle böyle. Oysa Allah katında bunların ne kadar büyük bir günah olduğunu, ve bunun bir cezasının olduğunu, ama tabii ki altını çizmek gerekir, rejim denilen bir cezadan Kur'an-ı Kerim asla bahsetmiyor. Biraz sonra okuyacağız. Bunun cezası Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Onun ne olduğunu göreceğiz. Sure şöyle başlıyor, Nur suresi. Bu indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. İçindeki bilgileri kullanasınız diye burada açık ayetler indirdik. Zina eden kadınla zina eden erkekten her birinin cildine 100 kırbaç vurun. Bu toplumsal bir görev. Yani kişilerin inisiyatifine kalmış bir şey değil. Eğer bu sabit olduysa, ki bunun sabit olması için de yine Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 15 ve 16. ayetindeki o 4 şahit şartı yer alıyor. Bunlar gerçekleşmiş. Artık bunlar bu işi alenen ve toplumu da ifsad edecek şekilde utanmadan, sıkılmadan bu işi yapıyor ve artık toplumun dengesini bozucu bir şekilde ya bu günahı işliyorlarsa, neymiş? Her birine 100 kırbaç vurun. Allah'ın verdiği cezayı yerine getirirken onlara karşı yumuşamayın. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız böyle yapın. Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezayı gözleriyle görsün. Zina eden erkek ancak zina eden veya müşrik bir kadını nikahına alabilir. Zina eden kadını da ancak zina eden veya müşrik bir erkek nikahına alabilir. Bunlar iffetli müminlere haram kılınmıştır. Ki biraz önce hocam ilgili ayetlere atıfla temas etti. Kadın olsun erkek olsun namuslu olmak, işte gizli veya açık olarak zinadan ve eşcinsellikten uzak durmak evlenmenin olmazsa olmaz şartıdır.
Peki olmazsa olmaz şartı Kur'an koymuş. Bu şartı kabul eden bir tane mezhep duydun mu sen şimdiye kadar? Yok. Bak Kur'an olmazsa olmaz şartları yani kendi kafalarına göre bir din uydurmuşlar. Milleti bir de medreseler kurmuşlar. Yıllarca kafa onları da hoca diye milletin karşısına çıkarıyorlar ve sistemlerini devam ettirebiliyorlar.
Evet, yani böyle ahlak dışı ilişkilerden müteşekkil bir hayatı olan kişiyle yuva kurulmayacağını Rabbimiz Nisa suresinde, Maide suresinde, Nur suresinde, Necm suresinde anlatıyor. Ama tabii ki her şeyde olduğu gibi Rabbimiz bütün tevbeleri kabul eder. Kişi bu işlere bulaşmış, kötü bir hayat sürmüştür. Ama tevbe eder, kendini düzeltirse Furkan suresinin 68, 69 ve 70. ayetlerine göre de tabii ki artık o iffetli bir kişi olarak cemiyette istediği kişiyle evlenme hakkına sahiptir. Dördüncü ayetin meali şöyle Nur suresinin. İffetli kadınları zina ile suçlayan, sonra da 4 şahit getirmeyenlerin cildine 80 kere vurun ve onların şahitliğini asla kabul etmeyin. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Bu konuyla alakalı biz burada yıl içerisinde her yıl mutlaka bir iki ders yapıyoruz ve her zaman şu cümleyi kullanıyoruz. Diyoruz ki 2000'li yıllardayız ve henüz insanlık bu aşamaya gelmemiş. Yani dünyanın hiçbir toplumunda biraz önce okuduğum dördüncü, Nur suresinin dördüncü ve biraz sonra okuyacağım beşinci, altıncı ayetlerindeki seviyeye insanlık henüz gelmiş değil. Yani uzaya da gitsen, aya da çıksan, şunu da etsen, bunu da etsen, henüz toplumsal olarak bu aşamada değil. Neydi okuduğum ayet? İffetli kadınları zina ile suçlayan, sonra da 4 şahit getirmeyenlerin cildine 80 kere vurun ve onların şahitliğini asla kabul etmeyin. Bir kadının namusuyla alakalı Müslümanların yaşadığı bir toplulukta herhangi bir muhabbet olamaz. Hiç kimse bunu konuşamaz. Böyle bir toplum var mı bugün? Tam tersine insanların gizli yanlarını açıklamak, mahkemelere onları delil olarak sunmak için oluşmuş bir sistem var dünyanın her yerinde. Televizyon kanalları her gün sabahtan akşama kadar insanların en özeline kadar giriyor, bunlar konuşuluyor, bunlar görüntüleniyor, şu oluyor. Oysa bakın Kur'an-ı Kerim diyor ki bir kişi hakikaten yanlış da yapmış olabilir, sen de onu görmüş de olabilirsin. Ha, ama Allah-u Teala diyor ki senin dışında 4 tane şahit varsa hadi sen bunu bir dillendir de göreyim diyor. Bu kötü işi yapan o, ama o toplumda itibarsız olan sen olursun. Niye? Sen bu işi konuştun. Böyle bir toplum modeli mesela hiç var mı bugün? 180 küsur ülkede böyle hiç duyuldu mu böyle bir şey? Bir kadının namusuyla ilgili, hatta hem de doğru olarak bir şey konuşacaksın, söylediğin şey de gerçek olacak ve ama sen artık o toplumda itibarsız birisi olarak yaşayacaksın. Niye? Çünkü sen bir kadının namusuyla alakalı ileri geri konuştun. Nur suresinin 5. ayetinden itibaren okuyorum. Fakat bundan sonra tövbe eden, dönüş yapan ve kendini düzeltenler bunun dışındadır. Allah çok bağışlayan ve ikramı bol olandır. Eşlerini zina ile suçlayan ama kendileri dışında şahitleri olmayan erkeklere gelince onlardan her biri 4 kere Allah şahit kesinlikle doğru söylüyorum diye şahitlik etmeleridir. Beşincisi ise şöyle olmalıdır. Eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun.
Bak ne diyor, bak burada adam ayete göre şahit olmuş. Gözüyle görmüş eşinin gayrimeşru ilişki yaptığını. Peki şahidi de yok. Kendinden başka kimse de görmemiş. Ne dedi Allah? Bu adam, çünkü eşim cinayet dedi. Bunu yapmazsa 80 kırbaç yer. Eşine cinayet, iftira etmiş. Peki orada ne yapıyor? İstersen o ayeti bir daha oku.
Eşlerini zina ile suçlayan ama kendileri dışında şahitleri olmayan erkekleri gelince onlardan her biri 4 kere Allah şahit kesinlikle doğruyu söylüyorum diyerek şahitlik etmelidir.
Çünkü bu kendisi yani. Evet.
Evet, bunu da yetkili bir makamda yapacak herhalde. Çıkıp şey
Mahkeme önünde
düğün
yapacak.
meydanında yapacak değil yani bu.
Ondan sonra peki kadına da savunma hakkı veriliyor mu?
Kadından o cezayı
Diğercesinde ne diyor?
kaldıracak olan Allah şahit ki kesinlikle yalan söylüyor diye 4 kere şahitlik etmesi kadının da. Beşincisinde de şöyle demesidir. Eğer onun dediği doğruysa Allah'ın gazabı üzerime olsun.
Bak, erkeğin 4 kere ben onun cinayetini gözümde gördüm diye şey yapması gerekiyor. Şahitlik etmesi lazım. Ne yapacak? Onu 4 kere şey yapıyor. Bu 4 şahit getirmiş gibi kabul ediyor ama.
Çünkü bunların arasında evlilik var yani.
Evlilik var.
Normal bir yabancı değil bunlar.
Yabancı değil. Beşincisi de diyor ki eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerinde. Ondan sonra kadına 4 kere şahitlik ediyor. Eşim yalan söylüyor diyor. Beşincisine ne diyor? Doğru söylüyorsa Allah'ın gazabı üzerime olsun diyor. Peki burada kadının şahitliği ile erkeğin şahitliği arasında bir
İkisi eşit.
fark var mı? Eşit. O da dört, o 4 kere hem de konu
Ceza davasıyla alakalı.
zina davası. Mezheplerin tamamına göre zina konusunda kadının şahitliği geçersizdir. Hadi bakın, kadın erkek eşit. Kur'an-ı Kerim'de kadının şahitliği, erkeğin şahitliği eşittir. Sadece boşlanmalarda o da kadının korunması söz konusudur. Daha iyidir ifadesi.
Zahiriler ve Şia dışındaki mezhepler bu konuda kadınların şahitliğini kabul etmezler. Zahiriler kadın şahitlerin 8 tane olmasını şart koşarken, Şiiler 3 erkek şahidin yanında 2 kadının 4. şahit olarak kabul edilebileceğini söyler.
Ya ama bunların hiçbirini şöyle
Yani o kadar
sen kopalarına göre yani.
tamamen o borçla alakalı şeyi uydurmaya çalışıyor.
Evet. Şimdi sıra sana
Evet.
geldi.
Şimdi Fatih Hocamın, Abdülaziz Hocamın okuduğu ayetlerde biz zaten zina suçunun dillendirilmemesi gerektiğini, üzerinin örtülmesi gerektiğini, bunun topluma mal edilmemesi gerektiğini, eğer böyle bir suç işlenmiş ve buna şahit olunmuş olsa bile burada bir takım şartların ortaya konması, bu davanın görülmesi için gerektiğini görüyoruz. Buradan da anlaşılıyor ki Allah-u Teala bu yanlışın toplumda yayılmasını engellemek için bütün önlemleri kanununda, kitabında almış. Peki bugün mesela az evvel Fatih Hocam dedi ki insanlık hala bu seviyede değil. Gerçekten de öyle. Çünkü bugün biz baktığımızda bırakın zinanın suç olmasını, konuşulmasını vesaire teşvik edildiğini biz görüyoruz zaten. İşte sadece sosyal medyaya, sadece televizyon ekranlarına, hatta sadece işte mesela bu akşam sadece bu akşam oynayacak dizilerin bir kısmına baksanız İşte gündüz gösterilecek programların bir kısmına baksanız zaten bunun konuşulmayı dillendirilmemeyi falan bırakın bizzat teşvik edildiğini göreceksiniz. Şimdi peki bütün bu kanunlar ayetlerden sonra Allah Teala o dönemdeki müminlerle alakalı bu konuyla ilgili yaşanmış bir örneği bize vererek nasıl bize öğütte bulunuyor? Bugüne nasıl bunu taşıyacağız? Bunu da yine Fatih Hocam'ın okuduğu ayetlerin hemen devamında yine Nur Suresi'nin 11. ayetinden itibaren okuyalım. Şimdi biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam'ın eşi Ayşe validemize bir iftira atılıyor. Zina iftirası atılıyor. Ve tabii ortalık karışıyor bu konuyla alakalı. Müminler içerisinde de tabii karışıklık oluyor, konuşmalar oluyor vesaire. Bu konuyla alakalı Allah Teala şu ayetleri indiriyor. Nur Suresi'nin 11. ayetinden mealen okuyorum. O iftirayı yapanlar içinizden bir çetedir. O olayı sizin için şer görmeyin, aksine o sizin için hayırlı olmuştur. Onlardan her biri işlediği günahın cezasını görecektir. Suçun elebaşılığını yapan için de büyük bir azap vardır. Yani bu iftirayı atanların her birine Allah Teala cezasını verecek. Ve bu işin elebaşı olan için de büyük bir azap vardır buyuruyor. Devamında o iftirayı duyduğunuzda siz mümin erkekler ve mümin kadınların sizden olanlar için iyi düşünceler beslemeniz ve bu apaçık bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Yani bir toplum eğer müminse, Allah Teala'nın dinine teslim olmuş ve ona iman ediyorsa, burada orada bu şeyle böyle bir konu olduğunda yapılacak şey bu kesinlikle bir iftiradır demekten başka bir şey değildir. Meselenin gerçeğinin ne olduğu bizi hiç ilgilendirmez. Çünkü biz bununla ilgilenecek durumda değiliz. Allah Teala bize böyle bir yetki vermiyor. Böyle bir iş olmuş mu olmamış mı bunu tartışmıyoruz. Bizim söylediğimiz şey bu bir iftiradır demektir. Başka hiçbir şey değil.
İsterse
gerçekten olsun. Bir müminin tavrı sadece bu bir iftiradır demektir. Televizyonda görebilirsiniz, dizide görebilirsiniz, etrafınızda konuşulabilir, işte iş yerinizde, patronunuzla, arkadaşınızla alakalı. Bizim için söylenecek tek bir şey vardır. Bu apaçık bir iftiradır demek. Başka ikinci bir yol yoktur. Devam edelim. Bir de şunu demeliydiniz buyuruyor Rabbimiz. Kime? Müminlere söylüyor bunu. O iftirayı atanlar bunun için 4 şahit getirselerdi ya, getirmedikleri için onlar Allah katında yalancı kimselerdir. Demek ki bir müminin böyle bir konuyu gündeme alıp birilerini suçlama aşamasına gelebilmesi için bir kere konunun yargıya taşınmış ve bu iftirayla, bu iddiayla ilgili de şahitler getirilmiş olması gerekiyor. Aksi takdirde bizim için sadece iftiradır. Başka hiçbir şey değildi.
Şahit de eylemi bizzat gören
kişi olacak. Aynen öyle.
Bizzat gören kişi var.
Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve ikramı olmasaydı, içine daldığınız bu işten dolayı size kesinlikle büyük bir azap çarpardı buyuruyor Rabbimiz. Yine kime söylüyor bunu bakın. Muhammed Aleyhisselam'ın çevresindeki mümin kişileri Allah Teala bu kadar sert bir ifade kullanıyor. Çünkü iftirayı dilinize doluyordunuz ve bilginiz olmayan bir konuda konuşup duruyordunuz. Siz onu önemsiz bir şey sayıyordunuz. Oysa o Allah katında büyük bir olaydır. Bakın bizim için gündelik bir takım dedikodusal veya işte üzerinde durulmayacak ya da arkadaş ortamında konuşulacak şeyler değil bunlar. Böyle olsa bile bu Allah katında çok büyük bir olay. O yüzden böyle şeyleri biz ya canım ne olacak işte tanımayız etmeyiz konuştuk gitti diye hayatımızda önemsizleştiremeyiz. Onu duyduğunuzda şöyle de demeniz gerekmez miydi? Bu konuda konuşmaya hakkımız yok. Fesubhanallah. Bu büyük bir ithamdır. Bakın söylememiz gereken şey bu. Bizim bu konuda konuşmaya hakkımız yok. Bu konuda konuşmak bize yakışmaz demeliydiniz diyor Allah-u Teala. Bir müminin bu tür konularla ilgili tavrı bu. Oysa biz bugün sabah kalkıyoruz, akşam yatana kadar bir hesaplayalım bakalım. Kaç kere etrafımızda bu tür konular dönüp dolaşıyor biz de içinde buluyoruz kendimizi. Eğer inanıp güvenen kimselerseniz Allah size bunun gibi bir şeyi bir daha tekrarlamamanızı öğütler. Allah size ayetlerini açık açık bildiriyor. Allah daima bilen ve kararları doğru olandır. Bu hayasızlıkların müminler arasında yayılmasını isteyenlere dünyada da ahirette de acıklı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilemezsiniz buyuruyor Rabbimiz. Demek ki bakın Özellikle işte medyada çalışanlar, bu tür konuları yayanlar veya işte bunları dillerine dolayıp sağda solda bir takım günlerde, toplantılarda, şunlarda, bunlarda habire konuşanlar için bakın Allah-u Teala dünyada da ahirette de acıklı bir azap vardır buyuruyor. Eğer müminseniz, eğer Müslimseniz ve bu konuları dillendirip sürekli konuşuyorsanız veya bir kere dahi olsa konuştuysanız bu ayeti yani Nur suresinin 19. ayetindeki bu ilkeyi asla aklınızdan çıkarmayın.
Evet, bir de burada şuna da şey yapalım. Maalesef yani çok büyük yanlışlar var. Şu anda Türkiye'de de çok büyük yanlışlar var. Allahü Teala evlenme yaşı ile alakalı da Nisa suresinin 6. ayetinde bize şöyle diyor. Yetimleri nikah çağına ulaşıncaya kadar deneyin. Reşit olduklarını, olgunlaştıklarını anlarsanız mallarını kendilerine verin. Çünkü yetimlerin mallarının koruma altında olması gerekiyor. Koruyan kişi deneme yapacak. Nikah çağına kadar deneyeceksiniz. Nikah çağı ne demek? Büluğ çağı demektir. Yani bu birisiyle birlikte olacak olsa çocuğu olacak çağa gelmiş oluyor. Kadın olsun, erkek olsun. Bak nikah çağı diye bir çağ Allahü Teala buraya koymuş. Ama mezheplerin %100'ü yaşa bakmaksızın çocukları evlendirmeye fetva vermişler ve burada da inanılmaz iftiralar yapmışlardır Allah'ın kitabına. Yani çok sayıda ayeti hiç görmezden gelmişler bu ayette aynı şekilde. Ama bugün Türkiye'de 18 yaşından önce evlenip de çocuk sahibi olanlar en büyük suçu işlemiş oluyorlar. O çocuklar şeyde diyor, babaları da hapse gidiyor. Ya ne oluyor burada? Bir kere şu hapis cezası denen şeyin bir an önce kalkması lazım. Böyle bir şey asla olamaz. İslam'da hapis cezası diye bir şey yoktur. Bunu sık sık konuşuyoruz. O konuyu şey yapmayalım. Bakın Allahü Teala nikahçı andan bahsediyor. Büluğa erdiği andan itibaren evlenebilir. Ama evlenebilmesi için de reşit de olması gerekiyor. Sadece büluğ yetmiyor. Çünkü o malını kullanabilecek durumda olması lazım. Bazıları büluğla birlikte reşit olur, bazıları daha sonra olur. Ama efendim 18 yaş falan diye ya kardeşim Allah'ın yarattığı kullara sen kanun koyamazsın. Allah doğal yasalarını geçerli sayıyor. Sen kendi kafana göre yapamazsın bunu. Allah böyle bir yetki vermiyor.
Şimdi o reşit olması da gerekir dediniz ya hocam. Onu şimdi 18 yaş olarak algılayabilirler. Öyle değil yani.
Hayır, 18 yaşta reşit olmayabilir adam.
Evet.
Reşit ne demek? Malını akıllı bir şekilde kullanan kişi demektir. Bunun yaşla ilgisi yok. Bazen çocuk 8 yaşında, 10 yaşında çok akıllıca, çok iyi bir şekilde kullanabilir malını ama evlendirilemez. Nikah çağına gelmemiştir. Ya reşit olduğu zaman nikah çağına gelmeden evlendirilemez, yani buluğa ermeden. Buluğa erdi, malını kullanacak durumda değil. O zaman ne zaman kullanacak duruma geliyorsa o zaman evlendirilebilir. Yani evinin kadın da olsa erkek de olsa masraflarını yapabilecek, evinin geçiminde etkili olabilecek bir konumda olursa, kadın mesela kocasından aldığı parayı saçıp savurursa o ailede bir şey olmaz. Erkek de isterse dünyanın en zengin insanı olsun, eğer malını kullanamıyorsa o kişi de reşit olmaz. Ne zaman reşit olabilirlerse o zaman evlendirilebilirler. Ama bu rüştün, yani evlenmenin ilk çağı buluğa ermektir. Kişi buluğa ermeden önce de reşit olabilir. Yani yaptığı işi akıllıca yapacak bir konuma gelmiş olabilir. Bunda şey yapalım, bu konularda çok dikkatli olmamız lazım. 18 yaşına kadar zaten birazcık geciktirdim mi artık ondan sonra beğenmemeye başlıyorlar. Aralar ne kadar zaman geçse ne kıza oğlan beğendirebiliyorsun ne oğlana kız beğendirebiliyorsun. Böyle artık ondan sonra evlendiremiyorsunuz yani. İşte Allahü Teala'nın koyduğu doğal yasalar çerçevesinde hareket edersek Allah'ın izniyle yeryüzünde herhalde yani evlenmemiş kimse kalmadı. Ben şimdi Osmanlıları yani mahkeme arşivlerinden çok yakından bildiğim için yani Osmanlı İstanbul Mahkemesi'nin İstanbul'un fethinden Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar olan evraklarını 20 küsur sene yaptığım için çok iyi biliyorum. Ya o zamanlar birisi karısını boşadı mı ya da öldü mü? O kadınla evlenmek için millet kuyruğa girerdi ya. Ama bugün öyle değil ki. Yani bu Allah çünkü öyle bir sistem kurmuş ki. O sistemi, Allah'ın bu doğal sistemini bizim tekrar hayata geçirmemiz lazım. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi rızasından ayırmasın. Hepimiz Allah'ın bize verdiği görevi yerine getirmek için evli olmayanları evlendirme konusunda harekete geçelim. Elimizden geleni yapalım. Biz bize düşen görevi yapalım. Gerisi Allah kerim, Allah yardımcımız olsun. Allah rızasından ayırmasın.